Ayrım 12. Çıkış 1. Yalçın Küçük. Sayfa 136. Anayasa Mahkemesi bir sulh ceza mahkemesi türünden çalışarak bizleri bırakan kararları alırken bir takım bilgisiz ve eyyancı paşalar Türkiye'de yargıçlar var korosu kurduklarında Abdullah Gül onları ben atadım yollu övünmüştü. Doğrudur. Dipnot. Şike suçlarına çok aşırı cezaları indiren yasa çıktığında Gülen'den direktif gelmişti. Yazıcı ağır cezaları savunmuş ve Gül cezaları indiren ve Aziz Yıldırım ile arkadaşlarını rahatlatan yeni yasayı veto etmişti. Bu sırada Erdoğan ameliyattadır, biliyoruz. Gül sadece Gülen'in adamlarını atıyordu. Aslında AKP'nin de başka adamı yoktu. Şimdi oluşturmaya çalışıyorlar. Doğrudur. Mahkeme Gülen'in adamlarının elindedir ve Haşim Kılıç Mahkemesi'nde Sulh Ceza Mahkemesi yargıçları olarak çalıştılar. O halde ve özetle bizler Gül'ün tayin ettiği Gülen'in hukukçuları eliyle tahliye ediliyorduk. Güzel, Obama'nın ricasıdır diyoruz ve tekrarlamak durumundayız. Restorasyon bir süreç olmaktadır. Mevcut orduda albay rütbesinden sonra subaylar komutanlıktan çıkıyorlar. Neredeyse hepsi rapor yazan birer bürokrat ve çok şaşırtıcı. Aynı zamanda diplomat oluyorlar. Sanki işleri rapor yazmaktır ve Malta'ya düşünce kolaylıkla birer yazar oldular. Yazdıkları hala komutana bir rapordur. Bir genelkurmay başkanının ordunun sır dolabı olan seferberlik dairesini tertip olduğu aşikar kaba bir polis oyunu karşısında açması hem bir faciadır ve hem de skandal diyebiliriz. Söylemeye gerek yok. Tertipçiler daha sonra tertip olduğunu itiraf ettiler. Sükunet ile kabul ettiler diyoruz. Ordu güven icat eden ve veren bir yer değildir. By definition güven isteyen bir kurumdur. Herhalde bir ordu için bir çöküş sendromu demek durumundayız. Bir genelkurmay başkanının ordunun kayıtlı beyni sayabileceğimiz kozmik yeri açmazsak bize güvenmezler mantığıyla teslim etmesine bir komutan hali diyemeyiz. Bir ortak haleti ruhiyesi demeye mecburuz. Ve 12 Eylül darbesiyle Kenan Evren'den beri yüksek komutanların gerici iktidarlar kurmayı politika saydıklarını biliyoruz. Bu bizleri ve kendilerini zindana, kendilerinin attıkları anlamındadır. Güzel ve ben devam ediyorum. James F. Jeffrey Ankara'da büyükelçiydi ve şimdi Washington'da pek ağırlıklı Washington Institute for Near East Policy adlı, söz uygunsa think tank'te önemli ve yine ağırlıklı yerdedir. 22 Ağustos 2013 tarihli 1,5 sayfalık raporu Turkey's Ergenekon Convictions, Impact on U.S. Relations adını taşıyor ve Obama'nın bu tür raporlarla beslendiğini yazabiliyorum. Bu kısa rapordan kısaca bir paragrafı buraya alıyorum. Although the Turkish military was never a completely unfiltered conduit for U.S. policy suggestions, its reservoir of professional training and shared experiences have long promoted American-style approaches to practical security problems. The reservoir remains, but many Turkish officers closely associated with the United States are likely disappointed that Washington could not do more to ensure their treatment for their leaders during the trial. In some circles, General Bashbu's fall might be seen in the same light as that of ousted Egyptian President Hosni Mubarak, another friend of America's now behind bars. İşte bu kadar ve kısaca Türkçesi de var. İlker Başbuğ, Hüsnü Mübarek ile birlikte Friend of America, Amerika'nın dostu sayılıyorlar ve özetle Washington'ın adamlarının böyle hapislerde tutulmasına, göz yummasının iyi karşılanmayacağına işaret edilmektedir. Amerika'ya çok yakın pek çok Türk subayı hayal kırıklığı içindedirler ve olur mu? Bu hal Amerikan çıkarlarına aykırıdır, rapor ediyorlar. Ve bu rapor Abramovich Edelman raporundan 2 ay öncedir ve bu ikincisi çok daha serttir. İşte buraya gelmiş durumdayız. Güzel, bu raporların yazılıp yerine ulaşmasıyla Silivri'den ilk tahliyelerin başladığı Mart ayı arasında 5 ay var ve demek ki Washington yeteri kadar hızlı çalışmış olmaktadır. Washington buradan Pensilvanya'ya, Pensilvanya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya, mahkemelerdeki adamlarımıza, Haşim Kılıç'a, üyelere tek tek ve az iş diyemeyiz. Çok güzel ve tebrik ediyorum. Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi Richard Doane, demek oy birliği var, harika ve harika demişti. Ama kabul etmek gerek, büyükelçi de iyi çalıştılar ve harika sözünü hak ettiler. Sonunda Amerika'nın yakın dostları Mübarek ve Başbuğ kurtarıldılar. Arkalarından hayal kırıklığına uğrayanlar ve bunların da kırıkçıları serbest kaldılar. Başkanlarımız, sorumlular ve sorumluluklar. 1. İsmail Hakkı Karadayı, İsrail'e giden ilk genelkurmay başkanımız oldu. Tel Aviv'de devlet başkanı protokolüyle karşılandı. Devlet başkanı dahil herkes ile konuştu ve 28 Şubat 1997 öğle üzeri Ankara'ya avdet etti. Gelir gelmez tarihe 28 Şubat beyannamesi olarak da geçen belgeyi yayınladı. Sanki mecbur, yaptı ve bıraktı. 28 Şubat'ı bir müsamere saydı. Leh ve aleyhinde içinde İsrail parmağı vardır. Sonra bir kenara çekildi ve özel en büyük mücadeleyi Erdoğan'ın tutuklama taarruzunda verdi. Karadayı'yı vermedi. 2. Hüseyin Kıvrıkoğlu, erken seçim politikasının uygulanmasını sağladı ve bu şekilde AKP'yi iktidara getirdi. Partiler erken seçim kararı aldılar, milletvekili adaylarını seçtiler, milletvekili adayı sayılmayan milletvekili daha çoktular. Meclis tatildeydi, hala milletvekili olanlar çoğunluktaydı. Meclisi toplayıp erken seçim kararını kaldırmak istediler. Güçleri vardı, ürkütüldüler. Erken seçimi bir sürpriz olarak Kemal Derviş ve Devlet Bahçeli planladılar. Bu Amerikan ve İsrail çizgisidir anlamına geliyordu. Millici Ecevit'ten bir an önce kurtulmak istiyorlardı. Kıvrıkoğlu gazeteci Sedat Engin'i kullanarak ordu erken seçimden yana görüşünü yaydı ve Washington ve Tel Aviv'in tercihi AKP'yi hükümete getirdi. Oyların üçte birini aldılar. Çevik bir Hüseyin Kıvrıkoğlu husumeti ordu birliğini sarstı ve Kıvrıkoğlu AKP'ye sempati duymayan subayları tasfiye politikası izledi, emekli edildiler. 3. Hilmi Özkök'ü hemen not etmiştim. 3 Kasım 2002. AKP'nin iktidar olacağını biliyordu. Sondajlara inanıyorlar. Sondajlar ısrarla %34 gösteriyordu. Üçün biridir. Özal'ın seçim yasası ile iktidarı aşıyordu. CHP hükümet ortaklığı döneminde bu yasaya dokunmamıştır. Çok tartışmalı bir seçim olacaktı ve ilk defa bir genelkurmay başkanı böyle bir günde Türkiye'yi terk ediyordu. Bunlar genelkurmay başkanları Türkiye'yi çoktan terk etmişler. Çünkü İslamcı ve Amerikancı bir iktidar doğuyordu ve kendini Washington'a güven vermekle sorumlu sayıyordu. Koştu Amerika'ya, seçim sonuçları çıkmıştı, memnunuz diyordu. Bayram yapan bir komutandır. Hem Amerikancı ve hem yobaz bir ekibi hükümete getirdiler. Yanlış yere gelen başkandır, balyozda tanık olmadı ve Özese divanına geldi. Güzel konuştu ama yersizdir, yeri balyozdu. Özkök, Çetin Doğan'ın hüküm almasını umursamıyordu. Doğan'ı oturduğu koltuğa göz dikmiş birisi sayıyordu, balyoz budur. Çetin Doğan'a husumet üzerine kuruludur ve bunlar, bu muhasım paşalar hep divanlara yardımcı oldular ve AKP'lileştiler. Ordudan Kemalist tasfiyesinin aracı oldular, bırakmak istemediler. Soruşturmanın merkezi burasıdır. 4. Yaşar Büyükanıt'ın Çetin Doğan'ı Şener Eyüp'üdür. İşte paşam, koca koca adamlarımız budur. Ya husumetlerinin ya da eşlerinin, emirlerinin esiridirler. Şurada kuşkum yoktur. Yaşar Paşa'nın orduda temizliğe inandığını düşünebiliyoruz. Subaylar yargılanıyorsa yer askeri mahkemelerdir. Bu kapıyı kapatanlar ikidir, Yaşar ve İlker Paşalar. Öyle bir söz de uydurmuşlar. Cellada teslim etmek bizleri. Teslim edenler arıyorsak Yaşar ve İlker Paşalardır. Ne tuhaf, her ikisinin de İbrani asıllı oldukları üzerine Fethullah Gülen ekibi tablolar hazırlattı, yayınlar yaptılar. İkisi de ben savundum. Ben de Doğan Avcıoğlu, benim tabirim, biz sosyalist orducuyuz, savunuruz. Bir işimiz savunmaktır. Sosyalist mi? Hayır. Bize layık, halkçı ve bağımsızlıktan yana bir ordu gerek ve yeterlidir. Ve ne yazık Silivri'de dahi yoktular. Yaşar Paşa, Erdoğan Sara nöbetiyle güven hastanesine yatınca yoğun bakımda gören tek yabancı oldu ve çok korktular. Abdullah Gül bittik diyordu. Ancak Yaşar Paşa sakladı ve kendisini korumak için kullandı. Sorgulanmalıdır. Saklı olanların açıklanmasını bekliyorum. 5. İlker Başbuğ askeri mahkemelerin işletilmesini reddetti. Genelkurmay'ın en yetkili daireleri tarafından önüne getirildiğinde o sırada Kara Kuvvetleri Komutanı ve hemen yakında Genelkurmay Başkanı olacak komutandı. Yaşar Paşa kendi sözleriyle dükkanı kapatmıştı. Bu argoda pantolonunun fermuarını çektiği anlamına geliyordu. Ama mahkeme meselesinde İlker Paşa'yı kuvvetle destekliyordu. Elinin tersi ve argosunun en sertiyle. Teklif sahiplerini tersliyordu. Bizi vermede Yaşar ve İlker Paşalar el eledirler. Başbuğ buna ilaveten seferberlik dairesini açan komutandır. Binbaşı Ahmet vakası ortaya çıkınca televizyonlarda pek bağırmıştım. Bir binbaşıyı balyoza darbeyle suçlanan orduya bilirkişi yapmışlardı. Skandaldır. Hapiste peşini bırakmadım. O sırada 1. Ordu Komutanı Hasan Paşa neredeyse hiç konuşmadı. Beraber Malta'daydık. 1. Ordu Komutanlarından Hürşit Paşa bana bir açıklama yaptı. Hiç ikna olmadım. Bir başka cürüm arkadaşımdan Silivri Hastanesi'nde karşılaşmıştık. Kor General Binbaşı Ahmet'i, o sırada 15. Kolordu Komutanı Kor General Hulusi Akar'ın çıkardığını öğrendim. Binbaşı Ahmet Erdoğan ve sorumlular yargılanmayı bekliyorlar. Kanunen zorunlu olan askeri yargı kapısını kapatmak AKP iktidarına ortak olmaktır. Orduda tasfiye kapısını açmaktır. Ve açtılar. 6. Necdet Özel, Işık Paşa'nın istifasının arkasından hazırlıksız bir şekilde komutan olduğunda AKP'li demişlerdi. Karşı çıktım. Bir Kemalist olduğuna inanıyorum. Ama pek zayıftır. Türünü eyyamcı tabir ediyoruz. 1. Başkomutanlığı kimselere verme yetkisi hiç bulunmamaktadır. Hukuki değil, tarihi bir haldir. Geri alırız ve almak gerekiyor. Her şeyi veren bir komutan oldular. Bir talihsizliğimiz sayıyorum. 2. Hiçbir genelkurmay başkanının mezar başında üniformalı dua okumak yetki ve izni yoktur. Burası Suudi Arabistan değildir. Ve ayrıca Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerine çok çok aykırı düşmektedir. Kaydediyorum ve kaybolmasını istemiyorum. Ekliyorum, genelkurmay başkanı olabilir. Ancak harp akademilerinde iftar yemekleri veremez. Burası laik bir cumhuriyettir. Sorumluluğu var ve karşılığını görmek durumundadır. Görmelerini diliyorum ve görev sayıyorum. 3. Subaylar ve komutanlar üniforma ile cenaze namazı kılamazlar ve kılmak istiyorlarsa üniformasız sivil gelirler. Buna kimsenin itirazı yoktur. Gelirler üniformaları ile bir kenarda dururlar. Kural budur. Takipçisi oluyoruz. Şunları ekliyorum. Erdoğan'ın bir kez Tuzla Piyade Okulu'na girdiğine inanmak durumundayız. O halde bir diploma sunmuş olmak zorundadır. Necdet Paşa açıklamakla görevlidir. 2. Yedek subay oldu mu? A. Çürük raporumu aldı. B. Yoksa yedek subaylık yaptı mı? Bütün bilgiler genelkurmayda vardır. 3. Mutlaka bir yedek subay fotoğrafı vardır. Bunları gösterecekler. Göstermezse saklamış durumuna düşerler. İştirak halidir. Sorumluluğu büyüktür. Silivri'deydik, Koğuş'ta çalışıyordum. Sait ve Coşkun televizyon dinliyorlardı ki birden bağırdılar. Koştum. Genelkurmay Başkanı Işık Paşa istifa etmişler. Döndüm, günlük defterimi aldım. Bir gece önce düştüğüm notu gösterdim. Işık Paşa'ya istifa düşer yazılıdır. Demek istifa doğaldır ve zamanlıdır. Bir gece önce not düşmek bu anlamdadır. Sona geliyoruz. Televizyon kanalları üzerinden daha sonra Silivri'de beraber olduğumuz Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hızlı Çubuklu'yu çok yıprattığımı biliyorum. Hep aynı konuda. Askeri mahkemelerin işletilmesi gerekiyordu ve işlemiyor. Birlikte olduğumuz ilk zamanlarda Hıfzı Paşa, "Hocam beni perişan ettiniz," dediler. Ve ben de "Kimi perişan etmeliydim paşam?" demiştim. Perişan olması gereken İlker Paşa'ydı ama saklıyordum. Hıfzı Paşa başkaca bir söz söylemediler. Kızı genç avukat Nazlı sadece "babam da sizinle aynı görüşteydi" diyordu. Yakındılar, bilmiyordum. Ve 2008 Temmuz ayına dönüyorum. Hıfzı Paşa Tuğ General olabilir. Adli müşavirdiler. Ve İsmail Hakkı Pekin Kor General ve Genelkurmay'da istihbarat başkanı. İlker Paşa ise kısa bir süre sonra Genelkurmay Başkanı olacak. O sırada Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı ve toplantının Genelkurmay tarafından talep edildiğini sanıyorum. Daha önce Başkan Yaşar Paşa ile konuşmuşlar. Yaşar Paşa'nın o sırada dükkanı kapalıdır ve not ettim. Orduda temizlik istemektedir. Dükkanı kapattığı zaman da AKP'nin ve davalarının çok iyi temizlikçi olacağına inanıyor, tahmin edebiliyoruz. Yüksek sesle konuşuyor, çok ağır sözler söylüyor. "Bırakın bunları," diyor. Elini ve kolunu sallıyor, sanki cin çarpmış bir hali var. İsmail Hakkı ve Hıfzı Paşalar Yaşar Paşa'dan paylarını alıyorlar. AKP'ye ortaktır. İsmail Hakkı Paşa, İstihbarat Başkanı, paşam tutuklamalar genişleyecek, askeri mahkemeleri işletmeliyiz diyor. İlker Paşa'nın yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Adli Müşaviri, Albay ve İstihbarat Başkanı tüm general bulunuyorlar. Genelkurmay Adli Müşaviri Hıfzı Paşa da Pekin'i destekliyor, aynı görüşteler. İlker Paşa mı sonradan cellat dediklerine meylediyor. Dükkanı olmasa da askeri mahkeme kapısını kapatmaya kesin kararlıdır. Ancak çok demokratik bir subaydır, parmakları sayıyor, yanında getirdikleriyle İlker Paşa'nın parmakları üç ediyor. Ve Hıfzı ve İsmail Paşalar sadece iki parmak çıkarabiliyorlar. Toplantı bitmiştir. İlker Paşa hepimizin tutuklanması kapısını açan komutandır. Bu iktidara ortak olmuştur. Orduda tasfiye kapısını açtılar ve Cumhuriyet'in tasfiyesine katıldılar. Ama bir talihimiz var. Mübarek Misli Washington'ın dostuydu ve buna güvenilir adamı da diyorlar. Ağır bir deyiş olduğunu biliyorum. Ancak bu güvenin çıkışımızı çabuklaştırdığını artık biliyoruz. Malta'da hep şunu ileri sürdüm ve hiç vazgeçmedim. İlk seçimden önce biz çıkacağız ve kıl payıyla olsa da söylediğim tarihte çıktık. Güzel ve bunu neden ileri sürdüğümü biliyordum. Bizi tutamayacaklar ve şunu ekliyordum, güçsüzdürler. Bizleri çıkaran Fethullah ve Amerika değil, güçsüzlükleridir. Ve tersinden söyleyecek olursak biz kendi gücümüzle çıktık. Bu güç, bu direniş laik Türkiye idealine bağlılık. Gezi budur, bir restorasyonu zorlamıştır. Obama'nın konuşmalarında ve Güvenlik Konseyi kararlarında laisizm vurgusu yüksekse görev gerçekleşmiştir anlamındadır. Biz mi bir görevden döndük? Hiçbir cürüm arkadaşımın abartmamasını diliyorum. Güzel, uzattım. Başladığım şekilde bitiriyorum. Orduya dönüş. Genelkurmay başkanlarının istifa istemek hak ve görevleridir ve usulleri çoktur. Eninde sonunda dil meselesidir diyebiliriz. Orgeneral Gürsel Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı. Başbakanın ve özellikle Cumhurbaşkanı'nın istifalarını yazıyordu. Ancak tank dili kullanmadı ve bir tezkere yazdı, bıraktı ve İzmir'e gitti. Sonra bu dili Cemal Paşa adına başkaları kullandılar. Gürsel, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak döndüler. Işık Paşa Başbakan'dan pek rahatsızdı ve benim bir gün önce not düştüğüm zamanda kuvvet komutanları ile birlikte istifa ettiler. Bu davet etmektir. Ancak henüz benden başka duyan yoktur. Ve yalnız ben not düşmüştüm. İstifanın kaybolduğunu sanmıyorum. 4. Bölüm Sarı Kızı Verenlere İnek ve Kav en Barakara Suresi. Bu sure için İbrani, Şure ve Arami Sidra yazıp Sıre okuyoruz. Minyatür Kur'an dendiğini biliyoruz. Bütün surelerde yazılanların bir özetini gerekli ölçüde buluyoruz. Çok uzundur ve Medine suresidir. Ne tesadüf, İslam'ı en çok sempatiyle yazan batılı İslamolog Goldziher, "Islam proper was born in Medina" şeklinde yazmıştı. Dipnot E. Goldheiser, Introduction to Islamic Theology and Law, New Edition, Princeton University Press, 1981, sayfa 9. Has anlamda İslam Medine'de doğdu anlamındadır. Bazen Muhammed için Medine peygamberi de diyorlar ve zaman zaman etkileniyoruz. Peki İnek suresi ne diyor? Bu meselede İhsan Eli Açık'ın Kur'an telifi, İnek suresine birisine katıldığım ve diğerine şerh düşme gereği duyduğum iki açıklama ile başlamaktadır. Bir Kur'an'ın bütün Medine sure özelliklerini yansıtmasıyla dikkati çeker demektedir. Ve iki, neredeyse üçte biri, 40-152, Kitab-ı Mukaddes geleneğinin Yahudilerin yoğun bir şekilde ve yer yerde oldukça sert bir üslupla eleştirisine ayrılmıştır. Bu notu da okuyoruz. Güzel ama ben neredeyse 5 dilde İslam'ı, Kur'an'ı ve özellikle Kav suresini okudum ve okuyorum. Ve okuduklarım arasında Kitab-ı Mukaddes'in geleneğinin bir eleştirisini hiç görmedim ve görmüyorum. Gördüğüm Abraham ile Moşe'nin müthiş övgüsüdür. Güzel, öyleyse başlıyoruz. Türkçe Kur'anlardan Esed'inkileri tercih ediyorum. Nedeni basittir. Ve Tevrat'ı ve hatta Judaizmi bilmeden yazmak zordur. Esed ahir ömründe İslam'a geçmiş bir Yahudi idi. Biliyor. Dipnot. Eli Açık'la daha açık yazıyorlar, denedim. Göke seyahati kabul etmiyorlar ki, etmemek isabetlidir. Bunun dışında Profesör Abraham Kaç'ın Judaism in Islam çalışması hep masamdadır diyebiliyorum. İslam ile Judaizm münasebetini arıyor ve sadece iki sureyi alıyor. Bu iki sureyi Tevrat'taki surelerle karşılaştırmaktadır. Birisi Bakara'dır, çok uzun ve diğeri Al-İmran, son derece kısadır. Fazla değer vermediğini anlıyoruz. Demek İslam'ı neredeyse inek suresine indirmektedir. Devam ediyoruz. Profesör Kaç'tan şu cümleyi aktarmak gerekmektedir. Muhammed never intended to establish Islam as a new religion. Dipnot: Abraham E. Kaç, Judaism in Islam, Block Publishing Company 1954. Şunu da eklemektedir ve alıyorum. At the time of Muhammad's appearance, a great number of Jews made their homes in Arabia, where indeed they have lived for many centuries. Şu anlamdadır. İslam'dan çok önce Arabya'da Yahudiler vardılar ve yüzyıllar boyunca orada yaşadılar. Peygamberin bir yeni din kurmak niyetinin olmadığını ileri sürüyor ki, batılı İslam bilginlerinin çoğu bu görüştedirler. İleride tezlerde ele almayı umuyorum. Yalnız Bakara suresi İslam'ın özeti kabul edilirse, sert bir tartışma bizi beklemektedir. Şimdiden not ediyorum. Peki ne yazıyorum? Ama tekrarlamaktan artık sıkılıyorum ve ancak tekrarlamak üzere baskı altındayım. Baskı içimdedir. 1975 ve 1976 yılından beri, o zamanlar Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi, Yobazizm'in ayak seslerini yazıyorum. Eylülist darbeyi Yobazizm geliyor şeklinde haber etmiştim ve The End of Kemalizm işaretini çok önceden verdim. Çünkü yüksek komutanların Kemalizm'den kopuş tarihleri çok eskidirler. Orduyu, askerleri, özel kuvvetleri yobaz yapmaya çalıştılar ve kendileri oldular. Ne Silivri'de ve ne çıktıklarında ne Kemalizmi ve ne laisizmi aklarına getirdiler. Artık akıllarından çıkmıştır. İlker Paşa Silivri'de beni Erdoğan hapsetmedi deyu bağırıyordu ve ben o sıra Eyüp Peygamberi yazmıştım. Yargıçların gözlerini kapatan odur diyordu ve başka kim olabilir ve devam etmek zorundayım. Sanki ordu şirk olmuştur ve oldular demek durumundayız. Kim yargıçların gözlerini kapattı ve paşalar önce kendi gözlerine kül attılar? Hala gözlerinde kül var ve göremezler. Bizim hapislerimiz böyledir. Kemal Tahir ya da Orhan Kemal hapse düştüler ve yazar olarak çıktılar. 26. Genelkurmay Başkanı nidalarıyla hapse giren İlker Paşa, nida kendindendir, artık bir yazardır. Bütün kitap fuarlarında varlar. Yalnız girerken aklında yok olanlar ve hala yokturlar. Peki ne var? Cevap vermek istemiyorum. 12. ayrımın sonu. Sayfa 146.